Merhaba, hoş geldiniz. Sesten endişeliyim. Nasıl gelecek bilmiyorum ama. Sesimiz iyi geliyor mu? Sesimiz iyi geliyor mu? Neyse, bir katılımcılarımız önce bir gelsin.
Gayet iyi demiş birisi. Benimki nasıl? Ben... Arada uyarılar
tamam,
gerekebilir.
Tamam, sesli geliyormuş. Bir iki dakika misafirlerimizi bekleyelim. Biz de hazırlıklarımızı yapalım her zamanki gibi. Kerem bugün biraz erken uyudu. Umuyorum program boyunca uyanmaz. Uyanırsa bir fire verebiliriz. Beni bilenler bilir, biraz çok ağızlıyımdır. Bu sefer yanılırım umarım. Bir dakika içinde başlayalım. Evet, hoş geldiniz. Umarım güzel bir program olacak bugün. Hep birlikte, sizlerle beraber. Bugün Aytu ile beraber kentleşme ve sağlık ilişkisini konuşacağız. Yaklaşık 6 yıl önce Hacettepe Üniversitesi'nde hem tıp fakültesinde Aytu sosyoloji dersleri veriyordu o dönemde. Ama bu konularla ilgili seminerler verdi, seminerlere katıldı tıp camiasına özellikle. Ve biz de düşündük ki bugün konuk almayalım, biz kendimiz konuşalım. Çünkü özellikle sağlık sosyolojisi önümüzdeki günlerde bu yangın söndükten sonra çok daha önemli hale gelecek. Ben başlayayım. Daha sonrasında sizlerin de soru cevaplarını alırız. Aysu, öncelikle hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Bugün mutfaktayız. Stüdyomuz mutfakta. Ama sosyoloji ve sağlık konuşacağız. Samsung sponsorluğunda. Şakayla karışık. Kentleşme ve sağlık ilişkisinden bize biraz bahseder misin? Hem sağlıklı kent ne demek? Kentleşme halk sağlığı için neden önemli? Eskiden beri önemliydi ama acaba bizler daha yeni yeni mi daha fazla farkına varıyoruz?
Evet, aslında senin de söylediğin gibi zaten bir sağlık sosyolojisi diye bizim sosyolojinin birçok alt alanı gibi çok geniş bir çalışma alanımız var aslında. Ama diğer yandan da işte mesela kentleşme, kent sosyolojisi de benim alanım. Bunların her biri tabii ki kendi içinde de çok geniş alanlar. Dolayısıyla yeni ortaya çıkan şeyler değil. Pek çok farklı, sağlıkla ilgili pek çok farklı toplumsal konuyu içine alan bir alan sağlık sosyolojisi. Ama tabii ki toplumsal her alan konuda olduğu gibi, her problemde olduğu gibi bunların kesişme noktaları da var. Bugün işte bir, yani çok kısaca bahsetmek gerekirse hani sosyoloji içerisinde, toplum bilimi içerisinde kentleşmeyle sağlık ya da kentle sağlık nasıl kesişiyor diye. Aslında bunun cevabı oldukça basit. Çünkü hepimizin bildiği gibi, özellikle son yıllarda da çokça duyduğumuz gibi dünya nüfusu giderek kentleşiyor. Artık çoğunluk dünya üzerinde kentlerde ve kentsel alanlarda yaşıyor. Bunun iki eğilimi var, iki dinamiği var. Bir tanesi mevcut kentlerin giderek büyümesi ve metropolleşmesi ve kentlerin sayıca da çoğalması. Ve işin birazcık daha ileride bahsedeceğimiz noktalarda önemli olan boyutu da bu hızlı yani kentleşmenin en hızlı arttığı yerlerde maalesef dünyanın az gelişmiş ve gelişmekte olan bölgeleri. Bu yüzden de halk sağlığı dediğimiz şey giderek daha fazla doğrudan doğruya kentlerle ilişkili. Dolayısıyla da kendisini kentsel koşullara göre konumlandırması gereken ya da halk sağlığıyla ilgili uygulamaların kent koşulları içerisinde giderek daha artan oranda yapılması gereken bir hale geliyor diye söyleyebiliriz. Bir de sağlıklı
kent. Nedir sağlıklı kent, ne demek?
Şimdi bunun da çok fazla aslında parametresi var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı tanımlar var, işte sosyologların yaptığı tanımlar var, tıpçıların yaptığı tanımlar var. Ama genel olarak hani çok kaba tabiriyle hem hem bedensel hem ruhsal anlamda hem de sosyal yaşam anlamında bireyin yüksek kalitede bir yaşantıya sahip olabildiği kentler, hem fiziksel sağlık, hem zihinsel sağlık, hem de sosyal yaşam bağlamında refahının yüksek olduğu kentlere biz akıllı kentler diyoruz. Pardon, kafam hep orada.
Sağlıklı
kentler diyoruz.
Akıllı kentlere geleceğiz.
Ama hani var mı dünyada böyle bir kent? Orası tartışılır. Ama belki biraz popüler medyadan gördüğümüz bu en hani yaşanası kentler sıralaması falan yapılır ya, mesela en huzurlu, en mutlu falan. Herhalde en yakın sağlıklı kent tanımına en yakın olanlar da onlardır diye düşünüyorum.
Şimdi bu salgın ortaya çıkınca inanılmaz işte bu dashboardlar, görsel grafikler, infografikler inanılmaz yayıldı. Arkadaşlar makineler, yapay zekalı makineler bize her gün istatistikleri güzel görsellerle, grafiklerle veriyor, bakıyoruz. Dün de ülkemizde Sağlık Bakanımız bizim grafiklerimizi, daha doğrusu görsellerimizi paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın, ben bizzat bildiğim için, yıllardır teknolojik olarak altyapısı gerçekten çok güçlü. Kendi yazılımcılarımız orada çalışıyor. Yani Türk yazılımcıların olduğu büyük bir teknoloji departmanı var. Ve dün ben görünce çok şaşırmadım. Çünkü o sistemlerin olduğunu zaten biliyorduk ama kamuoyuyla paylaşıldı. Orada haritalara da baktığımızda, sadece Türkiye'de değil, dünyadakilere de baktığımızda, yani kent merkezinden ziyade daha kırsalda çok fazla salgın görünmüyor. Yani buradan şöyle bir soruya da gelebiliriz. Acaba salgın hastalıklar kentlerde daha mı çok risk yaratıyor ve neden?
Yani bu hem aslında doğru hem yanlış. Şimdi ben de seninle birlikte dün akşam baktık o görselleri, birçok kişi gibi inceledik. Herkes en kendi yakın çevresine falan daha çok bakmaya çalıştı. Ama belki ikimizin bakış açısı arasında birazcık fark olabilir. Şöyle bir defa, evet, salgın hastalıklar için elbette ki kentler ve kentsel alanlar dememiz lazım. Daha çok risk barındırıyor. Neden kentsel alan diyorum? Çünkü özellikle mesele salgın hastalık olduğunda aslında bu idari sınırların, hani Ankara'nın sınırı, işte ne bileyim Çankırı'nın sınırı çok bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan kentleşen alan. Yani bu ne demek? Nüfus artışının fazla olduğu, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve hareketliliğin fazla olduğu alanlar demek. Ha şimdi sen niye merkezlerde yoğunluk var, etrafa doğru azalıyor diye düşünüyorsun? Çünkü evet, nüfus yoğunluğu çok önemli. Kentlerde salgın hastalıklar açısından en önemli risk faktörlerinden bir tanesi nüfus yoğunluğu. Bu demek oluyor ki işte ulaşım araçları kalabalık, kamusal alanlar kalabalık, insanlar işte çok katlı binalarda birçok ortak alan kullanıyorlar, çok yakın geçişler yapıyorlar. Dolayısıyla evet, bu bir nüfus açısından bir risk faktörü. Ama bir yandan da hani literatüre baktığımızda, özellikle bu son Ebola salgınından sonra Afrika'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki kentler genişledikçe, yayıldıkça, biz her ne kadar böyle haritanın dış taraflarında böyle tek tük noktalar görüyor da olsak, aslında kent ne kadar yayılırsa o kadar çok hareketlilik artıyor, irtibat artıyor. Bu da aslında coğrafi olarak hastalığın daha geniş alanlara yayılmasına neden oluyor. Ebola ile ilgili yapılan çalışmalarda şu görülmüş. Afrika'da daha önce aslında Ebola hastalığı bilinen bir hastalık olduğu halde, işte daha çok kırsal alanlarda ufak ufak lokal salgınlar yapıp sönen bir hastalık olduğu halde, ne zaman ki Afrika'da belli başlı kentler büyümeye ve nüfus yoğunluğu artmaya başlamış ve bu alanlara, kırdan kente göç çoğalmaya başlamış, o zaman Ebola'nın asıl büyük salgını patlak vermiş. Bu önemli bir mesele. Ulaşım çok önemli tabii ki. Yani ne kadar çok hani commute dediğimiz gidiş geliş trafik varsa o kadar çok salgının yayılma riski var. Bu önemli. Bir de tabii kentler genişledikçe altyapıyla ilgili de bir takım eşitsizlikler ortaya çıkıyor. Yani bu kentlerin genişlemesi bir kısmı, evet, belki altyapısı iyi, planlı, düzgün gelişimler oluyor ama bir kısmı da çok hızlı, yetersiz altyapıyla gelişen alanlar da olabiliyor dünya geneline baktığımız zaman. O zaman da ciddi işte ne bileyim sağlık hizmetlerine erişimde, acil müdahalede ya da mesela salgın hastalık durumlarında yapılması gereken bir takım uygulamalarda altyapı eksiklikleri sıkıntı yaratabiliyor. Üçüncüsü de yönetim konusu ama belki onu daha ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
Yani buradan farklı bir konuya girmek istiyorum. Mesela Güney Kore bir 3-3,5 yıl önce başlattı. Bir akıllı şehir kurdu. Yani sadece Seul'e yaklaşık 45-50 kilometre mesafede bir akıllı şehir inşasına başladı ve bunu belli oranda tamamladı. Şubat ayında ben de şimdi sosyal medyada bakıyorum, paylaşmışım. Çin'in dört bir yanında yaklaşık 500'ün üzerinde akıllı şehir kuruluyormuş. Ve bu şehirlerde trafik, kirlilik, güvenlik ve kamu sağlığı adına veri toplanarak her türlü sensörle, kameralarla ve aygıtlarla donatılıyormuş. Şimdi görüyoruz ki özellikle bu izleme sistemi, yani salgın hastalıklarla, örneğin işte koronavirüsüne yakalandı, kimlerle görüştü, nereye gitti, Wi-Fi üzerinden takip, cep telefonu üzerinden takip, lokasyon takibi gibi konular baktığımız zaman. Yani bunlar kent merkezinde akıllı şehirlerle bu tarz salgınlar daha da önümüzdeki dönemlerde önlenebilir mi? Yoksa tam tersine yani akıllı şehirlerin, sen de çalışıyorsun akıllı şehirler, ben de çalışıyorum. Daha farklı bir konsepte mi dönüşmesi lazım bu dakikadan sonra?
Tabii burada şimdi bahsettiğin türden akıllı kentlerin avantajları var, dezavantajları var. Yani mesela şimdi Çin'in yaptığı uygulamalar özellikle, hani Güney Kore'ye çok fazla bir şey söylenmedi bu anlamda ama Çin'in özellikle bu takip konusunda kullandığı bir takım uygulamalar var işte. Deniyor ki çok hızlı bir şekilde devreye girdi ve işte herkesin işte pozitif bir vakanın teşhis konulmadan önce ki bütün kontaklarına bu şekilde ulaşılması sağlandı. İşte hangi kafeye gitmiş, hangi işte trenin hangi koltuğuna oturmuş vesaire, bunlar tak tak tak çıkartıldı ve kontaklar bulundu filan deniyor. Aslında bu yeni bir şey değildi. Evet, bu yani akıllı kent, akıllı toplum şeysi altında zaten yapılan bir takım uygulamalar varmış. İşte bu sensörlerin kullanılması, takip yöntemlerinin kullanılması vesaire. Bu da bize aslında çoğu zaman ürkütücü gelen bir şeydi. Özellikle sosyoloji perspektifi ve teknoloji için çok mucizevi bir şey gibi görünebilir ama bu işte ta gözetim toplumu tartışmalarından itibaren başlayan bir hani kişisel verilerin korunması vesaireyle ilgili çok endişe yaratan bir meseleydi. Ama iş salgın hastalıklara geldiği zaman işte belki burada bir çizgi
bir avantaj gerekiyor. Olacak herhalde. Bir avantaj olabilir. Evet. Bahsedebilirsin.
Bir de yani böyle bir yani mesela bir kontak takibi gerektiği noktada evet, ya da hastalığın net coğrafi olarak yayılımını takip etmek ya da tahmin etmek açısından evet, özellikle de bu verileri biz yapay zekayla da bütünleştirdiğimiz zaman ileriye dönük bir takım tahminlerde bulunmak, öngörülerde bulunmak elbette ki daha kolay olacaktır ama buna daha çok şey olarak bakmak lazım bence. Hem akıllı kent konusuna hem de bu veri meselesine. Çünkü çok hızlı kararlar alınması gerekiyor. Böyle salgın ve benzeri afet durumlarında, kentsel alanlarda. Çünkü çok büyük bir nüfusun riski altında olması söz konusu ve birçok etkinliğin, yani bu kent içerisinde dönen birçok etkinliğin de risk altında olması söz konusu. Yani okullar mı kapatılacak, İş yerleri mi kapatılacak, metrolar mı durdurulacak vesaire, bunların hepsinin çok hızlı hesaplanması vesaire gerekiyor. O yüzden hani daha önce de başka yayınlarda da konuştuğumuz bu veriye dayalı karar alma mekanizması açısından evet, bunlar çok avantajlı. Ve belki de işte bu kişisel verilerin korunması gözetim noktasında da bence hani hep diyoruz ya, bu salgından sonra yeni organizasyonlar, yeni örgütlenmeler, yeni yapılar ortaya çıkabilir. Bunların içerisinde belki bir takım özel hukuki düzenlemeler de olacaktır. Yani pandemilere ya da işte çeşitli salgınlara ya da çeşitli sağlığı ilgilendiren afet durumlarına karşı belki yeni hukuki düzenlemelerle bir takım istisnalar konulabilecektir. Onu zaman gösterecek ve hukukçular karar verecek diyelim. Ama önemli olan burada veri çok önemli. Yani dün akşam yayınlanan görseller de bize bunu gösterdi. Yani belki çok detaylı bir bilgi göremedik ama onu biliyoruz ki o görsel haline gelene kadar onun altında birçok veri biriktirilmiş. Dolayısıyla bunların doğru şekilde kullanılması, doğru şekilde değerlendirilmesi hem bu salgında hem de bundan sonraki salgınlara hazırlıklı olmak açısından önemli veri sağlayacaktır.
Peki birkaç soru alalım istersen. Burcu Hanım sormuş. Dikey yapılaşma dünyanın doğasını koruyabilmek için büyük şehirlerde öngörülüyor. Peki salgın sonrası bu fikir değişecek mi? Ama aynı zamanda da gene aynı zamanda yani Burcu Hanım tekrar sormuş. Türkiye'deki en büyük sorun şehrin altyapı sorunlarını gidermeden yatay yapılaşmaya yönelmek mi?
Şimdi bütün dünyada aslında salgından önce de çokça tartışılan bir konuydu. Yani nüfus yoğunluğunun, yani optimum nüfus yoğunluğu nedir? Çok yayıldığı zaman da problem. Mesela Los Angeles'ta hani dünyada ünlü bir, büyük bir metropolden bahsediyoruz. Mesela Los Angeles'ın da problemi çok yayılmış olması. Çünkü altyapı inanılmaz, altyapı sağlamak ve hizmetleri sürdürmek son derece pahalı hale geliyor. Ve sürdürülemez hale geliyor vesaire. O yüzden mesela orada son yıllarda yerel yönetim hem eyalet bazında hem de kent bazında ciddi anlamda nüfus yoğunluğunu arttırarak şehri biraz daha kompakt hale getirmek için çalışmalar yapıyorlardı. Ama şimdi bakıyoruz, diyoruz ki nüfus yoğunluğu burada bizim en büyük risk faktörlerimizden bir tanesi. Yani burada asıl mesele belki de yeni bir formül bulmak. Yani nüfus yoğunluğundan tamamen vazgeçemeyiz. Yani bu ne işte hani arazi kullanımı açısından, ne işte ulaşım maliyetleri açısından, ne de işte mevcut kentleri dönüştürmek açısından çok yapılabilir bir şey değil. Ama çok faktörlü bir takım şeyler yapmak, belki modeller oluşturmak gerekecek. Nerede nüfus yoğunluğuna ne ölçüde izin vereceğiz? Nerede daha seyrek bir nüfus yapacağız? Ya da işte bizim hani mixed use dediğimiz işte konut alanları, iş yerleri, okullar, hastaneler, tüketim alanları vesaire gibi farklı fonksiyonlara sahip mekanların kent içerisindeki dağılımını planlarken belki bu dengeyi gözetme noktasında sadece binanın yüksekliğinden değil ama bu açıdan yoğunluğu değerlendirerek yeni bir planlama anlayışı geliştirilebilir diye düşünüyorum.
Tabii burada akıllı şehirlerin de belki tekrar kendini bir gözden geçirmesi gerekecek bu konuda çalışanların, gerek akademisyenler olsun, gerek kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum. Çünkü özellikle burada veriyi artık çok farklı kullandığımızı görüyoruz. Çünkü veri bize, biz zaten biliyorduk ama şehirler şimdi bunu daha farklı kullanmaya başlıyor. Çünkü veri bize farklı analizlerle karar vericilerin önüne gerçekten çok önemli bir çıktı sağlıyor. Özellikle salgını yönetmekte de bu veriyi ne kadar doğru ve zamanda kullanırsak akıllı şehirler açısından bence çok önemli. Peki kent yönetimi salgın hastalıkların kontrolünde nasıl rol oynar?
Şimdi bu tabii önemli. Burada aslında daha çok vurgulanan nokta şu. Yani bir defa yerel yönetimler tabii ki çok önemli. Çünkü görüyoruz ki salgınların böyle merkez, yoğunlaştığı merkezler var. Mesela şu an İstanbul Türkiye'de en yoğun yaşanan, nüfus yoğunluğuna da paralel olarak, kentin büyüklüğüne de paralel olarak en yoğun yaşandığı yer. Bunun gibi birçok merkez var. Dolayısıyla elbette ki yerel yönetimler önemli. Bir de biraz önce söylediğim bu aslında özellikle salgınların, salgın durumlarında yapılan çalışmalar, geçmişe dönük yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Biraz önce söylediğim gibi kentsel bölgeler önemli. Yani sadece bir kentin sınırı değil. Dolayısıyla buradaki bir takım işte yetki çakışmalarını aşacak belki bir üst örgütlenmeye ihtiyaç olacak bir dahaki sefere böyle bir riski hazırlanırken. Yani ne demek istiyorum? Mesela şimdi İstanbul diyoruz, salgın en yoğun olduğu yer. Ondan sonra listeye bakıyoruz, listede Kocaeli'de var. Ama aslında belki de yapılması gereken İstanbul'da Kocaeli'ni, zaten biz hani kendi çalışmalarımızda İstanbul'da Kocaeli'ni hiçbir zaman ayırmayız birbirinden. O şeydir, bir kentsel bölgedir. Artık birbiriyle iç içe geçmiş, yoğun arasında, yoğun trafik olan, gidiş geliş olan fiziken de sosyoekonomik olarak da bütünleşmiş iki şehrimiz. Dolayısıyla onları hani İstanbul'da salgın şöyle, Kocaeli'de salgın böyle diye değil, bütün bir kentsel bölge olarak ele alıp o şekilde eyleme geçecek belki bir otoriteye ya da bir yetkiye ihtiyaç var. Dolayısıyla hani geçmiş salgınlarda dünyanın farklı yerlerinde görülen en önemli sıkıntılardan birisi bu. Yani böylesi durumlarda yönetimsel ya da yönetişimsel diyelim bir takım sıkıntılar yaşanmış. Bunların belki göz önünde bulundurulması ve düzenlenmesi bundan sonraki eylemler için faydalı olabilecektir.
Yani mesela 1987 yılında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler İnisiyatifini başlatmış. Ve bir sağlıklı kentler ağı var şu anda baktığımız zaman. Neden Dünya Sağlık Örgütü bu salgında bu network'ü, bu ağı daha iyi kullanamadı mesela? Yani kaç kişi biliyoruz? Yani bugün şu anda yayındaki bizi izleyicilerimize de soralım. Sağlıklı Kentler Ağı'nı örneğin duydunuz mu? Sağlıklı
Ama
Kentler Ağı
Sağlıklı
diye bir şey.
Kentler Ağı'nın salgınla ne kadar örtüşüp örtüşmediğini bilmiyoruz. Ya da hangi parametrelerle böyle bir ya da hangi amaçla böyle bir ağ kurulduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorum ne kadar hizmet ederdi şeye.
Yani 77 yılında 2020 yılına kadar 21 başlıkta hedef koymuş. İşte sağlıkta hakkaniyet, yaşamın sağlıklı başlaması, gençlerin, yaşların sağlığı, ruh sağlığı, bulaşıcı hastalıkların azaltılması, bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltılması, sağlıklı
İşte
yaşam,
bu
güven
yani
yani.
benim başta söylediğim sağlıklı kent tanımının
Evet, ama
açılmış
işte
hali
Dünya
yani.
Sağlık Örgütü yani bu ağı niye şu anda çok fazla belki de harekete geçilmiyor? Yani sadece işte aşı konuşuyoruz, sadece ilaç konuşuyoruz ama
Ama bu
sonuçta Dünya
yani
Sağlık Örgütü'nün bir ağı yani. Dünya Sağlık Örgütü bu ağı bence daha aktif olarak şu dönemde kullanabilir. Salgın bir alarm belki. Bu alarm kent özelinde nasıl bir sosyolojik mesaj içeriyor demiş Ertan Hoca.
nasıl
Salgın bir alarm.
daha
Bu alarm kent özelinde nasıl bir sosyolojik mesaj içeriyor?
bir alarm evet yani ben kendi yani sosyolojik dediğimiz zaman tabii çok boyutlu olacak ama kentleşme açısından evet yani biraz önce de söylediğimiz birçok nedenle birazcık bir uyarı niteliğinde olduğu anlaşılabilir. Diğer yandan evet ilk yayınlarda da başka yayınlarda da konuştuğumuz gibi küresel ilişkiler anlamında yani bu sadece politik anlamda söylemiyorum. Yani işte tarımsal üretimden işte şeyini o ürün zincirlerine kadar giden hani ekonomik ilişkileri de içine alan küresel ilişkilere dair baktığımızda da aslında bir alarm olarak görülebilir. Diğer yandan tabii ki bizim için yani sosyolojik açıdan önemli olan bir nokta da kırılganlık meselesi. Yani biz şimdi her şey daha çok yeni, işler bittiği zaman bunca da veri toplandığını biliyoruz. Şunu göreceğiz. Salgın hastalıklarda kırılgan gruplar kimler? Yani kırılgan gruptan kastımız sadece yoksulluk değil, yoksulluk da var. Ama yoksulluk, işte yaşanılan lokasyon, ondan sonra işte yaş, eğitim düzeyi, sosyal sermaye, ondan sonra işte hizmetlere erişim noktasındaki yoksunluklar vesaire, bütün bunların birlikte tanımlandığı kırılgan gruplar kimler? Bunları biz aslında sosyolojik alarm olarak kabul edeceğiz. Yani nasıl ki biz mesela depremle ilgili böyle çalışmalar daha önce yapıldı. ODTÜ'den benim hocalarımın da içinde olduğu büyük bir proje. Mesela siz bir kentte, atıyorum Ankara'da ya da Eskişehir'de hangi mahallede, hangi ev, hangi aile, hangi sokak depreme karşı sosyolojik olarak daha kırılgan? Bunu tespit etmenin parametrelerini belirlemeniz mümkün. Bu sadece binanın sağlamlığıyla alakalı değil. Sağlık konusuna geldiğinizde de bu sadece işte sağlık güvenceniz olup olmaması ya da maddi durumunuzla da alakalı değil. Birçok farklı parametreyi içine alan bir kırılganlık tanımlaması sosyolojik ve sosyoekonomik olarak yapılacaktır. Bu şeyden sonra ya da yapılmalıdır ya da biz yapacağız salgından sonra ve ona göre her toplumsal grup için belki de farklı önlemler almamız gerekecek. Yani yoksullar için farklı önlemler almamız gerekecek. İşte ne bileyim, çok seyahat edenler için, belki beyaz yakalılar için başka önlemler almamız gerekecek. İşte hizmet sektöründe çalışanlar için başka önlemler almamız gerekecek. Gençler için, çocuklar için, yaşlılar için farklı önlemler almamız gerekecek. Bunlar, bu açıdan baktığımızda evet, Ertan Hoca'nın dediği gibi hepsi bu şu an yaşadıklarımız alarmdır. Doğru.
Şimdi bir farklı konuya değineceğim senin de sosyoloji olman hasabıyla. Şimdi bazı uzman görüşlere göre salgın sonrasında en çok krizden, yangın söndükten sonra alt sınıfların etkileyeceğini söylüyorlar. Ve bireycilik gözden geçirilecek diyor. Yani daha dayanışmacı, daha işbirliği ve dayanışma artacak diyorlar. Biz de hep işbirliğinin öneminden bahsediyoruz ama acaba salgınla beraber bu interaction'lar dediğimiz, yani görüşmeler daha arttı mı? Yani yoksa gerçekten bu birey, uzmanların dediği gibi bireycilik gözden geçirilecek mi? Yani illa fiziksel olarak mı bir arada olmamıza gerekiyor mu?
Yok, şu anda da gerekmediği gibi. Bundan sonra da gerekmiyor. Yani toplumsal dayanışma için ya da bireycilikten biraz uzaklaşıp daha nasıl diyelim, şimdi çok da sosyolojik terimler kullanmamak için düşünerek konuşuyorum. Yani bu bireycilikten birazcık daha nasıl diyeyim, toplumsal düşünebilmeye, toplumsal reflekslerle hareket edebilmeye dönmemiz için fiziksel kontağa ihtiyacımız yok. Yani hani nasıl anlatayım, bu salgından sonra belki bu evlerde kaldığımız dönemde hastalıktan etkilenmiyormuş gibi görünsek de, evlerde kaldığımız dönemde belki kendi yaşantımızı sorgularken de psikolojik olarak yüzleşeceğimiz bir durum. Ya da işte ne bileyim, en basitinden daha salgının ilk günlerinde daha Türkiye'ye çok da gelmemişken televizyonlarda daha çok dış dünyada neler olduğunu takip ediyorduk. Şimdi daha çok kendi içimizde olanları takip ediyoruz ama mesela şeyleri görüyoruz, işte boşalmış market raflarını ve buna ciddi anlamda dünya genelinde tepki vardı. Çünkü hani hiçbirimizin böyle bir hakkı yok aslında. Yani bir markete girip o marketteki bütün tuvalet kağıtlarını alıp bizden sonra gelecek ve belki bir pakete çok ihtiyacı olan birisini göz ardı etmeye hakkımız olmadığını belki bu süreçte fark edeceğiz.
Daha tutumlu mu olacağız yani?
Sadece tutumlu olmak değil, diğerini de düşünmek. Yani her şeyi sadece kendim tüketeyim ya da sadece kendimi kurtarayım değil de, ya evet ben tamam iki tane fazladan tuvalet kağıdı alayım ama rafta da iki tane bırakayım da benden sonra gelen de eli boş dönmesin diyebilmek. Yani bu çok basit bir şey gibi görünüyor ama bunun birçok şeysi var. Yani bu bizi birazcık daha, umuyorum ki biraz daha çevreci de yapabilir. Belki işte ne bileyim, ya da özellikle gıda konusunda belki daha hassas olmamızı sağlar diye umut ediyorum. Çünkü dünyada çok büyük bir problem, daha önce de bahsetmiştik. Yani tarım alanlarının azalması yine kentleşmeyle ilişkili olarak ve gıda israfı çok büyük bir problem. Yani şu an rakamları bilmiyorum, çok kolaylıkla bulunabilir. Yani bir tarafta hani hep böyle artık maalesef karikatürize bir şekilde Afrika'da insanlar aç derken, gelişmiş dünyada çöpe atılan yiyeceğin, israf edilen yiyeceğin haddi hesabı yok. Yani buna şey de dahil, işte ne bileyim, bizim evimizde böyle hani tabakta kalanı attığımız da dahil, ya da işte ne bileyim pazarlarda, marketlerde satın alınmadığı için işte çürüyüp atılan sebze meyve de dahil vesaire vesaire. Artık belki umut ediyorum, bu hani evlere işte kendimizce stoklar yapıp ya da her şeyi yedekleyip ya da ay işte markete gidemezsem edemezsem diye endişelendiğimiz zamanlarda, umuyorum ki bu davranışlarımızın biraz farkına varıp kendimize bir geliriz.
Azer bir yorum yapmış, dikey tarım çok önemli bir hal olacak diye. Katılıyorum, evet. Kesinlikle.
Zaten her türlü tarım, toprak, evet sen de yazmışsın Azer, topraksız tarım, dikey tarım ya da kentsel tarım diye bir şey var. Son yıllarda benim de birazcık dikkatimi çekmeye başlayan, hani kent içinde olduğu için. Yani mesela şey beni çok etkilemişti, Kopenhag'da kent merkezinde binaların teraslarında, çatılarında arıcılık yapıyorlar ve inanılmaz miktarda bal üretiliyor ve aynı zamanda da arıların biyolojik özelliğinden dolayı havayı da temizliyorlar. Çünkü işte hani ilk akla şey geliyor, ya işte şehirde tozun dumanın içinde o bal yenir mi, hani ne olur, kalitesiz olur falan gibi geliyor. Tam aksine arılar vücutlarındaki bir mekanizmayla havayı da temizliyorlarmış. Evet. Şahane bir şey. Bunun gibi kentsel tarım uygulamaları da binaların çatılarında, balkonlarda ya da işte dikey yüzeylerde vesaire uygulamalar da çok öne çıkar diye umut ediyoruz.
Salgından sonra insanlar, Emrah sormuş, sosyolojik olarak nasıl hareket edecek, bu travma nasıl geçecek, kolay kolay kapalı alanlara insanların eskisi gibi gireceğini düşünmüyorum demiş.
Yani bunu Özge ile de konuşmuştuk, psikoloji kısmını. Yani bir yandan evet, ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Yani mutlaka bir tedirginlik olacak. Ve hani ya şimdi riske girmeyeyim falan, hani boş ver ya diyeceğimiz şeyler olacaktır ama bir yere kadar durabiliriz diye düşünüyorum. Yavaş yavaş ufak tefek açılacağız yani illaki. Hani bu psikolojik kısmı, hani sosyolojik kısmı biraz daha toplumsal ya da kalabalığına bakacak olursak da belki de biraz şey, birbirimizi görerek yani, ya ben çık, hani tamam ben hala korkuyorum şuraya gitmeye ama bak herkes gidiyor ve bir şey olmuyor gibi bir
yani bence birilerinin, karar vericilerin ve hem politika yapıcıların hem opinion leader dediğimiz, yani kamuoyundaki liderlerin, kanaat önderlerinin, psikologların, sosyologların bence bizleri buna ikna etmesi gerekecek. Çünkü diğer ülkelerde de, mesela şimdi Wuhan'da da görülüyor Çin'de, karantina bitti diyor, hadi okula gönderin çocuklarınızı, göndermiyorlarmış. Yani bunlar bence bir şekilde toplumun ikna olması gerekecek ki ikna olduktan sonra gerçekten tekrar eski yaşantımıza dönebilirim
yani,
yoksa...
Yani bunun bence kanaat önderiyle falan alakası yok. Biraz hani bilimsellikle ilgili bir şey. Yani gerçekten hani bizi ikna edecek bilimsel bir açıklama olursa neyle ilgili? Hı. İşte salgının işte ne bileyim işte şu düzeye kadar indiğiyle ilgili. Ya da ne bileyim işte etkili bir tedavinin bulunduğuyla ilgili. Ya da işte herhangi bir şüphe duyduğumuzda kolaylıkla gidip test yaptırıp kolaylıkla tedavi olabileceğimizle ilgili ya da aşı bulunduğuyla ilgili, neyse, ikna edici bir bilimsel veri ve açıklama olduğu zaman bence bu tereddüt ortadan kalkacak.
Ama şimdi şöyle bir durum var, yani geçtiğimiz yıllarda da biz bunun projesini yapmıştık bir önceki şirketinde, silah zorbalık üzerine. Şimdi inanılmaz bir sosyal medyada, özellikle bak sosyal medyadayız, yani dijital medya kullanıyor herkes, dezenformasyon var. Yani buna insanların inanması bence çok kolay olmayacak.
Ama bence işte zaten bilimsellik diye özellikle vurgulamamın sebebi o. Zaten baştan beri de uzmanlar aynı şeyi söylüyor. Yani özellikle mesela yine Özge de aynı şeyi söylemişti, kaygıyı azaltma anlamında. Yani bizim bilgi kaynaklarımızı doğru seçmemiz gerekiyor. Yani işte açıp sosyal medyayı yukarıdan aşağı her bilgiyi tak tak tak tak okuduğumuzda zaten onu ayırt etme imkanımız yok. Çünkü bir arkadaşımız bir şey paylaşmış ama herkesi, her mesajı tek tek siz şey yapamazsınız. Yani bunu nereden duydun, nereden kopyaladın, nereden forward ettin, bunu takip etmemiz mümkün değil. O yüzden veri kaynaklarımızı seçip işte ne, kime inanıyorsak, işte Dünya Sağlık Örgütü'ne mi, Sağlık Bakanlığı'na mı, işte ne bileyim neyse, ya da şu X haber sitesine mi, neye inanıyorsak direkt onu takip edip, hani birilerinin paylaştığı, bir yerlerden kopyalanmış, forward edilmiş şeyleri atladığımız zaman, çünkü her ne kadar biz hani ha öylesine okuyorum desek bile onlar bilinçaltımıza mutlaka yer ediyor ya da bizim psikolojimizi etkiliyor. O zaman bence bilgi kirliliğinden de kendimizi uzak tutabiliriz, yani bir kontrol bu anlamda bizde olabilir diye düşünüyorum. Çok motivasyon fazla krizinden bahsediyor. Yani evet, o da psikolojik bir konu. Çünkü hani gündem bir anda değişti ve şey oldu. Yani çoğumuz odağımızı kaybettik. Yani herhangi bir konuya odaklanma, bir şey okuma ya da hani evden çalışıyoruz falan ama bir işe konsantre olma becerimizi epeyce bir kaybettik. Bu hani psikolojik anlamda da öyle, hem de bulunduğumuz fiziki durumun da etkisiyle. Evet, bu birazcık belki zaman alabilir ama işte başka, belki de başka motivasyonlar bulabiliriz.
Yani bu dönemde boş kalmamamız lazım aslında. Kendimizi dinlemememiz lazım. Bir dönüşüm içindeyiz. Kendimizi de bu olan olayları kabul edip bu dönüşüme ayak uydurmamız lazım. Ve kendimizi dönüştürmemiz lazım diye ben düşünüyorum.
Her anlamda öyle.
Her anlamda öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir program yaptık. Bugün Aysu'yla sağlık ve kentleşme üzerine konuştuk. Çünkü gerçekten önemli bir kavram, önemli bir konu. Bir salgın olduğu zaman ya da böyle bir olayla karşılaştığımız zaman her sac ayağıyla bunu değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Sanki son dönemlerde tabii ki çok önemli ama tıp camiasının üzerine çok fazla bu yükü indirdik gibi düşünüyorum ama bunun içinde işte bilişimcilerin yer alması, ekonomistlerin ayrı yer alması, sosyologlar, psikologlar, mühendisler, istatistikçiler, herkesinden insanın bu süreçte yer alması bence çok önemli. Tekrar teşekkür ediyoruz. Fazla yorumlar da geliyor. Cuma günü programımıza devam edeceğiz. Merve Tığlı bizlerle olacak. Uzman diyetisyen, sevgili arkadaşımız. Konusunun da layıkıyla uzmanıdır. Bizler şahidiz. Uygulayıcıları olarak diyelim. Denekler olarak. Cuma günü Merve ile beraber olacağız. Aynı saatte. Şimdiye kadar iyi gittik. Kerem uyudu. Uyursa gene 9.30'a kadar. 9.30'da Cuma günü buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı kaçıranlar için hem YouTube'da hem de podcast olarak Spotify'da ertesi gün bildiğiniz gibi yayınlanıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi, katılımlarınızı bekliyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte olan çok fazla dostumuz var. Yeni edindiğimiz dostluklar var sosyal medya üzerinden. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yine aynı zamanda hem sağlık çalışanlarımıza, bizler evlerimizdeyken dışarıda bu salgının mücadelesini veren herkese, işçiye, emekçiye, kamu görevlisine, polise, askere, herkese teşekkürü bir borç biliyoruz diyerekten.
Çok teşekkürler.
Sen de diyeceğin bir şeyler varsa
yok, şu. Teşekkür ederim herkese. Cuma günü
görüşürüz.